Ayrım 10. O muhteşem hayatınız. Oya Baydar. Sayfa 149. Artık olan oldu. Zarfın içindekileri boşaltmadan gelişi güzel bir fotoğrafı çekip çıkarıyorum. Arya'nın doğum günü fotoğrafı. Pastanın üzerindeki mumlara bakılırsa 4 yaşına giriyor. Annem ve kayınvalidem küçük kızın iki yanında ayakta duruyorlar. Arkada kocamla ben. Herkes çok mutlu görünüyor. Herkes gülümsüyor. Arya şaşkın, kocaman kara gözlerini pastanın mumlarına dikmiş. Fotoğrafı toplayıcıya uzatıyorum. Kızım kime benziyor sizce? Hayret verici şekilde size benziyor, sizin aynı yaşlarınızdaki halinize. Evet, çocukken benim çocukluğuma benzerdi, şimdi... Susuyorum. Kızımın şimdiki halini görmek isterdim. 40 yaşlarında koskoca bir kadın o, görsem tanır mıyım bilmem. Bebeklik fotoğrafları da var o zarfta. Düşündüm de belki sizinkilerle kızınızınkiler karışmıştır. Zarfın içindeki fotoğrafları incelemediğini, hatta zarfı açmadığını söylememiş miydi? Kendini ele verdiğini fark edip suçlu suçlu gülümsüyor. Zarfı kucağıma boşaltıyorum. Elimle şöyle bir karıştırıp dağıtınca hepsinin renkli olduğu bir bakışta görüyorum. Hepsi Arya'nın fotoğrafları. 3 aylıkken... 6 aylıkken yürütecine tutunarak ilk adımları attığı günlerden fotoğraflar. Benimle, babasıyla, aileyle, İngiliz mürebbiyesiyle birlikte çekilmiş fotoğraflar. Benim bebekliğimde renkli fotoğraf yoktu. Bırakın babamın o körüklü makinesini, fotoğrafçılarda bile yoktu. Sizdeki o 3-5 yaş resimlerinin hepsi siyah beyaz. Şakacı bir sesle ekliyorum. Bebekliğim kayıp benim. Siz bit pazarından toplamasaydınız bütün hayatım kaybolacaktı. Yüzü kararıyor, üzgün, ürkek, ıslak bir bakış çöküyor gözlerine. Alt dudağı ağlamaya hazırlanan bir çocuk gibi uzuyor. Böyle konuşursanız beni üzersiniz sultanım. Sizin hayatınız, yani siz nasıl kaybolursunuz? Sesiniz dünyanın dört bir yanından yankılandıkça, yürekleri doldurdukça, müzik ansiklopedilerinde, opera tarihi kitaplarında ölümsüzleştikçe nasıl olur da yok olur hayatınız? Eksik taşları tamamlayacağım. Bebeklik fotoğraflarınızı bulacağım. Size söz veriyorum. Bir küçük zarf vardı naylon torbanın içinde. Bir yerlere karışmış olmalı. Sonra aradım bulamadım. Zaten bu evde ne bulunur ki bu dağınıklıkta? Yani ben, yani mutlaka bunları düzenlemeliyim. O küçük zarfı da bulmalıyım. Yani sizin bebeklik fotoğraflarınız. Es vermeden, bir an duraksamadan konuşuyor. Bana değil kendine sesleniyor. Hikayesinin başlangıç bölümünü yitirmiş, tam yayın evine teslim edecekken ilk sayfaları bir türlü bulamayan acemi bir yazar o. O anda her şey o kadar gerçek dışı, o kadar saçma ki gülmek geliyor içimden. Toplayıcıyı kırmamak için kendimi tutuyorum. Aldırmayın, hiç önemli değil. Benimki öyle bir merak işte. Hem çok daha önemli fotoğraflar bulduk değil mi? Kızımınkileri. Evet evet, yine de siz hiç üzülmeyin, hatırlıyorum şimdi. Evet, öyle bir zarf vardı, küçük bir zarf. Muhtemelen muhterem babanızın, komutanın çektiği 6'ya 9'luklar. Evet evet, siyah beyaz, küçük çocuk, bebek fotoğrafları. Hay Allah, nereye soktum o zarfı? İyi saklayayım derken bulunmaz kılmışım işte. Benim özensizliğim, dikkatsizliğim. Öyle bir zarf olmadığından, bu beyaz yalanı beni üzmemek için uydurduğundan eminim. Artık canınızı sıkmayın lütfen. Bulunca gönderirsiniz bana. Bir daha buralara gelmeye hiç niyetim yok. O da seziyor bunu. Bir daha gelmezsiniz artık sultanım. Yorulmanızı da istemem zaten. Hepsini vereyim fotoğraflarınızın. O küçük zarfı da bulunca adresinize gönderirim. Hayır hayır. Ben evdeki gereksiz evrakı, fotoğrafları ıvır zıvırı tasfiye etmeye çalışıyorum. Yenilerini istemem. Sadece Arya'nın çocukluk resimleri olan zarfı alayım kendisine vermek için. Ne de olsa o fotoğraflar kızıma ait. Evet haklısınız, Arya'nın onlar. Bir şey daha var, bilmem cesaret etmeli miyim? Rica ederim, cesaret etmek ne demek? Lütfen söyleyin. İlk buluştuğumuzda buraya ilk geldiğiniz, bana şeref verdiğiniz gün size söyleyememiştim. Şoförünüzden çekindim galiba, o da bilsin istemedim. Belki hoşunuza gitmez diye düşündüm. Köşedeki eski ahşap masaya yöneliyor, masanın küçük çekmecesini açıyor. İşte bu, bir teyp kaydı. Ne var bunda der gibi yüzüne bakıyorum. Sizin özel olarak yaptığınız bir kayıt. Teyp kasetine bakılırsa epeyce eski olmalı. Bunlardan hiç kalmadı artık. Siz dinlediniz mi? Ne var içinde? Evet, dinlemeye cesaret ettim. Hayal meyal hatırlıyorum. Annemin sevdiği şarkıları kendi sesimden kaydedip anneme armağan etmiş olabilirim. Doğum günlerinde falan yapardım böyle şeyler. Dinleyelim isterseniz, ben de merak ettim. Kaseti müzik kutusuna yerleştiriyor, o ana kadar boş kalan ikinci koltuğa ilişiyor. Yıllar sonra kendi sesimi duymak tuhaf geliyor, yabancılaşıyorum, sanki başka birini dinler gibiyim. Genç bir ses bu, pürüzsüz, duygulu ama işlenmemiş, gücünü vahşiliğinden alan bir ses. Uzaklardan başlayıp giderek yaklaşan yumuşacık, usul, neşeli bir ezgi, incecikten bir keman. Oymalı ahşap tavanda alevlerin kızıl ışık dansı. Yanık yonga, reçine, elma kabuğu kokusu. Gittikçe koyulaşan alacakaranlık. Uzaklardan, çok uzaklardan gelen bir uluma ya da bir yankı. Sonra kar sessizliği. Sessizliği okşayan keman. Gecenin karanlığına dokunan bir ses. Kemanı karşılamaya çıkan tanıdık bir türkü. Sonra sessizlik paralanıyor, keman susuyor. Susan neydi? Keman mı? Çobanın kavalı mı? Bir gece kuşu. Kar sessizliğini yaran çığlık, çığlığa dönüşen türkü. Yarı yanmış odunlar, ocakta parıldayan korlaşmış yumrular. Ahşap tavandaki ışık gölge oyununun sonu. İçeri dolan soğuk. Geceyi aydınlatan meşaleler, karla dolmuş eşikte beliren gölge. Üzerine kapanan türkü. Kara damlayan kan. Laciverdi gecede kanlı karın eflatun mor rengi. Uzaklarda devlerin gölgesi çocuk karların üzerine yatıyor. Issızlık, mutlak sessizlik. Uyku bastırıyor. Uyumamalı, uyumamalıyım. Kemanın sesi susuyor. Keman susmamalı, çocuk uyumamalı. Alplerde miydi, bir opera sahnesinde mi? O lafı kürk ceketine sarmıştı. Kan yoktu orada. Keman sesi de, türkü de yoktu. Kimse bağırmamıştı. Görüntüler, sesler, kokular, duygular birbirine karışıyor. Belki de unutulmuş bir rüyaydı. Kendi sesimi biraz yadırgayarak dinliyorum. Annemin sevdiği iki türkü. İncecikten bir kar yağar, tozar Elif, Elif diye ve odam kireçtir benim. Sonra o zamanların modası iki tango. Sevdim bir genç kadını ve papatyam. Kemanımla ona bir ses verebilseydim eğer dizesini, içinden dudaklarını kıpırdatarak eşlik ettiğini fark ediyorum. Kaseti sonuna kadar sessizce dinliyoruz. Ses cızıltılarla tükeniyor. Toplayıcı oturduğu koltuktan kalkıp önüme geliyor. Eğilip elimi tutuyor, saygıyla öpüyor. Elimi çekmiyorum. Bir an laubalileşeceğinden, fazla yaklaşacağından korktuğum için kendime kızıyorum. Onu anlamadığımı düşünüp eksikleniyorum. Tuhaf biri, farklı biri o. Bu parçaları bugüne kadar sizden iyi söyleyen çıkmadı. Abartıyorsunuz, türkülerle fazla ilgilenemedim, neler yapılıyor izleyemedim ama yine de genç kuşaktan iyi icracıların olduğunu biliyorum. Hayır, abartmıyorum, sizde farklı bir şey var. Hançerinize yerleşmiş kadim bir tını. Yani anlatmakta güçlük çekiyorum ama şöyle diyeyim, siz türkü söylemiyorsunuz, türkü oluyorsunuz. Buna benzer bir övgüyle daha önce hiç muhatap olmadım. Opera eleştirmenlerinden biri rolümü oynamadığımı, kahramanımla özdeşleştiğimi söylemişti. Bunu olumlu anlamda mı, eleştiri olarak mı yazdığını pek anlayamamıştım. Benim söylemek istediğim çok daha başka. Sizde hani ne derler, içinizde, derununuzda türkülerin ruhu var. Ne yazık ki bunları kimse dinleyemiyor. Türkücü değilim, doğru. Halk müziğine uzak olduğumu da itiraf etmeliyim. Klasik müzik, hele de opera biraz tutucudur bu konuda. Ben de öyleyim herhalde. Bu kaseti lütfen alın sultanım. Hayır, madem seviyorsunuz sizde kalsın. Kendi sesimi dinlemeye meraklı değilimdir. Zaten geç kaldım. Artık kalkmalıyım. Cumartesi dönüş trafiği yoğun olur. Epeyce yolum var. Beni yine araba parkına kadar geçiriyor. Yazlık sitenin şehir merkezinden biraz uzak olduğunu bildiğim için onu evinde bırakmayı teklif ediyorum. Zahmet etmeyin diyor. Bahar geldi artık, havalar ısınıyor. Hafta sonlarını çoğunlukla burada geçiriyorum. Eşiniz gelmiyor mu diyecekken kendimi toplayıp susuyorum. Bana ne adamcağızın özel hayatından? Toplayıcının not defterinden. Telefonda sesini duyduğumda şaşırmadım. Arayacağını biliyordum. İnsan bir kez hikayesinin peşine düştü mü yarıda bırakmaz. Tümünü bilmek, okumak ister. Hele de hikayesi bir başkasının, bir yabancının eline geçmişse. Bebeklik fotoğraflarını merak etmesini anlıyorum. Bebeklik, çocukluk fotoğrafları insanın en saf haline dönüşüdür. Poz vermemişsinizdir, kimseyi etkileme çabanız yoktur. Neyseniz osunuzdur. Büyüdükçe safiyet azalır. Başkalarına güzel görünme, geleceğe kalacak sureti süsleyip püsleme isteği öne geçer. Çocukluk fotoğrafları yalan söylemez. Onun çocukluğunun peşinde olması hoşuma gidiyor. Kendine hiç dönmemiş, kendi hikayesiyle ilgilenmemiş, hikayesini de, yazgısını da sesine teslim etmiş. Yaşadığı o muhteşem hayatın bedelini, kendi gerçeğini umursamamakla, belki de inkarla ödemiş biri. Ne mutlu bana, kendini hatırlamasında, geçmişine dönmesinde payım oldu. Elimden o kadar çok fotoğraf geçti, o kadar çok insan tanıdım, o kadar çok kişiye yaşadıkları hayatı kat be kat aşan hikayeler yazdım ki kafamda. Artık insanların kendilerinin bile farkında olmadıkları, bilince çıkarmadıkları gerçek hikayelerine ulaşabildiğimi sanıyorum. Ne kadar kaçmak isterse istesin, bu eseri ikimiz ortak yazacağız. Derinliklerinde sırlar barındıran bir kadın o. Bu kadar büyük bir ses, böyle bir müzik mucizesinin içi bomboş olamaz. Oysa dış dünyaya karşı şaşırtıcı bir uzaklığı var. Dışarıdan başka bir yerden seyrediyor gibi hayatı. Dış dünya ona işlemiyor. İnsanlar ne kadar yakın olsalar da ona dokunamıyor. Yüreğine nüfuz edemiyorlar. Kuşandığı zırh aşılamıyor. Bir an boş bulunup açık verse anında kapanıyor, uzaklaşıyor. Şimdi biliyorum bana bu yüzden kızmıştı ilk gelişinde. Fotoğrafların sadece dışa değil, kendi içine de döşediği zırhı deleceğinden korkmuştu. Arya benim kızımdı derken sesi de yüzü de ifadesizdi. Sesine insanın bütün duygularını sığdırabilen, acıyı, sevinci, pişmanlığı, aşkı, nefreti, şefkati, özlemi sesiyle duyuran, sesiyle yaşatan, bizlere ulaştıran diva, Arya benim kızımdı derken robot duyarsızlığındaydı. Ne kadar usta hikayeci olursanız olun, bir kadını, hele de anne kadını eksiksiz tanıdığınızı, anladığınızı iddia edemezsiniz. Karıma ondan mümkün olduğunca az söz etmeye kararlıydım ama kızıyla ilişkisinde, daha doğrusu ilişkisizliğinde ancak bir kadının, bir annenin anlayıp çözebileceği duygular olduğunu seziyordum. Karıma muhtaçtım. Onun divaya tutkuyla varan hayranlığımı normal bulmadığını biliyordum. Nesneleri, özellikle de fotoğrafları toplama merakım gibi. Ona duyduğu müzikseverliği aşan ilgi de karımı huzursuz ediyordu. Kıskançlık değildi, akıllı, dengeli bir kadındır kadın. Ruh sağlığımın bozulduğunu düşünüyor, benim için endişeleniyordu. Toplayıcılık merakımı başta hoş bir özellik, kocasının ilginç bir fantezisi saymış, yıllar geçip evliliğimiz eskidikçe, hele de bu merak beraberliğimizden zaman çalıp dar aile bütçemize de dokundukça sinirlenmeye başlamıştı. Arya kızımdı derken kendine güvenli, denetimli, pürüzsüz sesindeki ürkek titreşimler yüreğime takılıp kalmasaydı yine de konuyu açmayacaktım. Bir gece karım televizyonda en sevdiği diziyi seyrederken ben de elimdeki bütün bebek fotoğraflarını incelemeye dalmıştım. Kendime bile itiraf etmesem de onun bebekliğini arıyordum fotoğraflar arasında. Karım benim de televizyon izlediğime hükmetti ki seyrettiği diziyle ilgili yorum yapmaya başladı. Bebekken bırakıp gittiği gayrimeşru çocuğunu bunca yıl sonra bulunca nasıl hemen tanıyor ki bu kadın? Kız da öyle, kan mı çekiyor yani? Dizilerin en doğru düzgünü diye seyrediyoruz, yine de bir sürü saçmalık. Tam zamanıydı. Kafama takılan bir şey, açıklayamadığım bir nokta var, dedim. Bir anne çocuğunu neden, nasıl terk eder? Zorunluluktan olabilir, korkudan ya da çocuğuna daha iyi bir hayat sağlayamayacağını düşündüğünden ya da ne bileyim dizideki gibi gayrimeşru çocuğu taşıyamayacağı için toplum baskısı yüzünden. Bunların hiçbiri yoksa ne maddi imkansızlık ne de toplum baskısı. O zaman normal bir kadın, bir anne zorunluluk olmadıkça çocuğunu terk etmez, edemez. İçgüdüsel bir şeydir analık. Divanın bir kızı varmış. Ondan söz ederken karımın biraz da alaycı bir tonda istihzayla kullandığı diva sözcüğünü yeğlemiştim. Cevabı hiç düşünmeden yapıştırdı. Normal bir kadın değil ki senin divan. O başka bir kategoriye girer. Büyük sanatçılar üstün kişiler kategorisi mi? Kibarlık olsun diye böyle de denebilir. Üstünlük nedir bilmiyorum ama bir eli yağda bir eli balda bir ananın çocuğunu terk etmesi için bir bozukluğu, bir eksikliği olmalı. Sanatçı egosu mu sence? Analığa baskın gelen bir sanatçı egosunu da psikolojik açıdan sorgulamak gerekmez mi? Belki daha derinlerde, bilinçaltında bir nedeni vardır. Ne olursa olsun doğal bir davranış değil. Tamam saçma falan ama dizideki kadın bile terk ettiği çocuğunu bunca yıl içinde taşımış, içinde büyütmüş. Çünkü doğurduğu varlığı yitirmenin boşluğu kadının içinde taş gibi kalır. Kusura bakma ama divada bir bozukluk var. Sen hala o hikayede misin? Bu defa fena takılıp kaldın. Allah sonunu hayretsin. Hikaye büyük, dedim kırgınlığımı yansıtan bir sesle. Senin anlayamayacağın kadar büyük diye geçirdim içimden. Yırtık, solgun bebek fotoğraflarına daldım. Doğurduğu varlığı yitirmenin boşluğu içinde taş gibi kalır demişti karım. Derinlerde, bilinçaltında bir nedeni vardır da demişti. Divayı diva yapan o nedenin ta kendisiydi belki de. Artıya dönüşen bir eksi, dehaya dönüşen bir zaaf. Şimdi düşünüyorum da onu hiç tanımasaydım, yüz yüze gelmemiş, konuşmamış olsaydık, Bazen gözlerinin nasıl buğulandığını, öfkelenince sesinin nasıl kurulaştığını, gülümsemesindeki hüznü fotoğraflara bakarken kendisi bile farkında olmadan bu dünyadan ayrılıp uzak bir yerlere gidişini izlememiş olsaydım, daha güzel, daha gerçek olurdu hikaye. Bazen kızıyorum ona, fotoğrafların yansıttığı gerçekliği, güzelliği, mükemmeliyeti gölgelemeye çalıştığı, kendi ihtişamını reddettiği için, bir de kızıyla ilişkisi konusunda. Kızmasın, üzülmesin, kendini suçlamasın diye müzik kimseyle paylaşılmaz. Çocuğunuzdan bile feragat etmeniz ne büyük bir fedakarlık gibi bir şey söyledim ona. Doğrusu içim hiç de öyle demiyor. Kim olursa ne olursa olsun bir annenin çocuğunu terk etmesini anlayabilmem zor. Karımın söylediği gibi olağan koşullarda sıradan bir kadın yapmaz bunu, yapamaz. Hele de yoksulluk içinde değilse, çocuğuna daha iyi bir gelecek sağlamak için katlanılan bir fedakarlık değilse. Ama o sıradan bir kadın değil ki, o hiç olağan koşullarda yaşamamış ki. Yine de burada bir boşluk var. Fotoğrafların kapatamayacağı bir boşluk. Açıklayamadığım, yerine yerleştiremediğim bir gariplik. Gitgide daha çok bağlanıyorum onun hikayesine. Büyük bir hikaye bu. Bir konuda kararsızım. Yaşamını kurcalamak, boşlukları doldurmak, gerçekçi bir yaşam öyküsü anlatmak mı? Yoksa fotoğrafların diliyle yazılmış kusursuz bir başyapıt mı? Şimdi bir de Arya çıkıyor sahneye. Arya'yı yok sayabilir miyim? Bu hikaye Arya'sız yazılabilir mi? Arya ile mi daha gerçek oluyor yoksa Arya'sız mı bu olağanüstü yaşam? Gerçek nedir? Bu sorunun cevabını da bilmiyorum. Sanki o da fotoğrafların göstermediği bir gerçeği arar gibi. Bebeklik resimlerinin peşine düşmesini, aradığı fotoğraflara ulaşmak için bir kez daha buralara gelmesini başka nasıl açıklayabilirim? Söz. Aradığı fotoğrafları bulacağım ama ona bütün hayatı gibi muhteşem bir bebeklik yaratacağım. Çocukluğu, genç kızlığı, sahne yaşamı kadar göz kamaştırıcı bir başlangıç. Sonraki hayatına yakışan, o hayatı koşullayan bir künye. Benim hikayem onun gerçeği olacak. O gün arayıp da bulamadığı küçük zarf bir hafta sonra postayla geldi. Fotoğraflar kırılıp bükülmesin diye özel bir zarfın içinde iki karton arasına sıkıştırılmış, özenle korunmuş olarak. Büyük bir prodüksiyon şirketi tarafından 2 yıldır hazırlanan, Batı müzik dünyasında ilgiyle beklenen Aydalar ve Radamestler projesinin ön çalışmaları için Milano'ya gitmeye hazırlanıyordum. Opera tarihinin en ünlü, en popüler eserlerinden biri olan Ayda Operası'nda Etiyopyalı prenses Ayda ve Mısırlı komutan Radames'i seslendirmiş olan opera sanatçılarından zamanında beğenilmiş, ünlenmiş, halen hayatta olup da sahneye çıkabilecek durumda olanları bir araya toplayıp özel bir sahneleme ile sunmayı amaçlayan projeye önce soğuk yaklaşmıştım. Yaşlanıp sahnelerden uzaklaşmış, defteri dürülmüş eski şöhretlerin sırtından kazanç sağlamaya dönük ticari bir iş, eski ayları kırpıp yıldız yapmanın müzikçesi. Bu kategoride sayılmak biraz da gururumu incitmişti. İş bilen akıllı menajerim, bunun sadece ticari olmadığına, artık halkın ve yeni kuşakların ilgisini çekmeyen operayı yeniden canlandırmayı da amaçladığına ikna etti. Ne zamandır büyük roller için aranmadığımı, yaşım itibariyle bunun doğal olduğunu da, tabii böyle açık açık değil, zarif ve saygılı bir üslupla hatırlattı. Başka bir eser olsaydı daha memnun olurdum. Ayda'nın müziği muhteşemdir ama o üçlü aşk hikayesi bana hep sıradan gelmiştir. Radames'in Firavun'a sadakatiyle aşkı arasında kalışı bile fazla güçlü bir tema değildir bence. Ayda'yı birçok sahnede, birçok ülkede oynadım. Çoğunlukla övgüler aldım ama övgüler sesime değil fizimmeydi. Batılı dinleyici veya müzik eleştirmenlerinin zihinlerindeki Habeşi prenses imgesine uygundum. Afrikalı değilse de ne de olsa doğulu bir Ayda. Doğu kadınının tutkulu gizemini taşıyor diye yazmıştı biri hatırladığım kadarıyla. Övgü niyetine bile olsa sanatçıyı yaralayacak bir değerlendirme, basma kalıp oryantalist bir yaklaşım. Seyahat öncesinde fazla zamanım yoktu. Fotoğrafların keyfi çıkara çıkara inceleyemezdim. Yine de zarfı bir kenara atamadım. İçindekilere bir bakmak istedim. Fotoğrafları iç içe iki zarftan çıkartmaya çabalarken neden heyecanlandığımı, yüreğimin neden çarptığını bilmiyorum. Eninde sonunda 3-5 eski resim işte. Eski, yıpranmış, yer yer sararmış, siyah beyaz fotoğraflar. Kimisinin üstü boyalı kalemle çiziktirilmiş, bir çocuğun eline geçmiş besbelli. Hep aynı bebek. Bazen beşiğinde uyurken, bazen objektife hayretle bakarken, bazen süslenip bir koltuğa oturtulmuş, bir de yüzü seçilmeyen, arkası dönük bir kadının ağzına vermeye çalıştığı mamayı püskürtmüş, yüzüne gözüne mama bulaştırmış, komik bir fotoğrafı var bebeğin. Annemle babamın bebeği ortalarına almış objektife mutlu gözlerle bakan pozları, bir de Arya'nın araya karışmış iki bebeklik fotoğrafı. Hepsi 15-20 resim. Toplayıcı yapbozun eksik parçalarını bulup göndermiş işte. Adam bunu iş ediniyor. Kafama taktığım parçaların beni huzursuz etmesine içi el vermiyor. Arayıp buluyor. Aferin. Annemle babamın kucağındaki bebeği yüzü gölgeli. Ayrıca üstü boyalı kalemle çizilmiş ama üzerindeki işlemeli, kurdeleli, farbenalı bebek entarisi öteki resimlerden birinde daha var. Çok şık, çok özenilmiş, hatta biraz abartık süslü bir bebek. Toplayıcı burada olsaydı muhteşem bebekliğiniz sultanım der, fotoğrafa hayranlıkla bakardı, hatta bebeğin entaresinin rengini bile söylerdi. Gül kurusu ya da toz pembe ya da... Tuhaf adam gerçekten, biraz da ürkütücü. Onun görünmezi görünür kılmasından hem korkuyorum hem de büyüsüne kapılıyorum galiba. Resmin arkasını çevirip bir tarih, bir not arıyorum. Kurşun kalemle yazılıp silinmiş bir satır var, okunmuyor. Diğer tarafların da arkasını çeviriyorum. İkisinin de arkasındaki yazılar da yılların etkisiyle değil de sanki özenle silinmiş gibi. Annemin ağzıma mama tıkmaya çalıştığı resmin arkasını okuyabiliyorum. İspirtolu sabit kalemle yazılmış olduğu için silinmemiş anlaşılan. Ama aynı kalemle fena halde karalanmış. Torunun kızın gibi obur değil, çok zor yiyor diye yazmış annem. Anneanneme gönderdiği bir anın fotoğrafı herhalde. En alttaki satırda bir tarih var ama okunmuyor. Acemi bir el, besbelli bir çocuk eli yazıyı karalamış. Ben yapmışımdır. Çocukluğumda eski fotoğraflarla oynamayı severdim. Elime kalem geçirdim mi çizerdim böyle. Bir de gözlerini oyardım fotoğrafların. Bu yüzden azar işittiğimi hatırlıyorum. Oynamasına izin verme fotoğraflarla demiştim sana. Bak tahrip ediyor, çiziyor. Hepsini vermiyorum. Bizimkileri ayırdım zaten. Seviyor bunları. Eğleniyor işte. Ya bunlar? Bunları neden buldun? Hepsini yok edecektik hani. Araya karışmış. Toplarım şimdi. Üç ayaklı sehpa üzerine kurulmuş fotoğraf makinesi. Biraz daha ortaya gel güzel kızım. Annenle teyzenin arasına gir. Taş merdivenler, ahşap bir yapı. Huzursuz oluyor, kaçmak istiyor. Anne koluna sıkı sıkıya yapışmış, kaçamıyor. Şimdi hepimiz beraber çekileceğiz, ayar tamam. Adam koşturarak gruba katılıyor. Birkaç saniyelik sessizlik, sonra otomatik çekime alınmış makineden gelen klik sesi. Grup dağılıyor. Şimdi şu güzel elbisenle ağacın altında dur bakalım. Yalnız çekeyim seni. Kaçma. Kaçma kızım, fotoğrafın çekecek. Zaten tek bir poz kaldı. Korkuyor, panikliyor, var kuvvetiyle koşuyor. Ne tuhaf çocuk bu. Korkulacak şeyden korkmaz da fotoğrafının çekilmesinden korkar. Koşuyor, koşuyor. Buraya gel, çabuk gel. Bayram yerine gideceğiz. Baba, kendinin de içine gireceği bir kare çekmek istiyor. Anne, baba, çocuk, mutlu aile fotoğrafı. Makineyi üç ayaklı sehpanın üzerine yerleştirip otomatiğe ayarlıyor. Koşarak geliyor yanlarına, bir koluyla karısına sarılıyor, öteki kolu kızının omzunda. Flaş çakıyor, gülümseyin. Bir çığlık patlıyor. Küçük kız koşuyor, küçük kız ağlıyor. Fotoğraf çekilecek, sıraya girin çocuklar. Sen öne çık, İstiklal Marşı söylenecek, sesi sen vereceksin. Grup resmi çekiliyor. Uzun boylular arkaya geçsin, birbirinize sokulun. Hepinizi almıyor yoksa. Üç ayaklı fotoğraf sehpasının arkasında, kara örtünün ardında bir adam. Sıraya girin, sıraya girin, yayılın. Ne diyorlar? Resim mi çekilecekmiş? Neye lazım ki resim? Korkma ama, ağlama. Bak, bebeğini düşürdün yere. Gel saklan eteğimin altına korkuyorsan. Resim çekiliyor, ağlayacak ne var? Yaz yelinin savurduğu saman kokusu, kekik, ıtır, ceviz yaprağı, su nanesi, toz kokusu. Kat kat kumaşın boğduğu yırtıcı kuş çığlıkları, üzerine kapanan kuş kanadı, koyulaşan karanlık. Sonra bir kuş, bir kuş daha, sıvılaşmış bir ağırlık, kan kokusu. Kat kat kuş kanatlarına çarpıp boğulan, kurt ulumaları, köpek havlamaları, sonra sessizlik, büyük, sonsuz sessizlik. Sınıf fotoğrafı çekiliyor. Sen öne çık. Fotoğraftan sonra Korkma Sönmez'in sesini sen vereceksin. Sararmış otlar, yanık mısır tarlaları, uzaktan uzağa bir su sesi. Yavaşça yere düşen küçük kız. Bayıldı. Heyecandandır. Ayılır şimdi, su getirin. Ne var ki heyecanlanacak yavrum? O güzel sesinle sen söyleyecektin İstiklal Marşımızı. Tamam çocuklar, bir şey yok. Arkadaşınız yorgunmuş biraz. Bu yaşta kızlarda olur bazen. Bacaklarının arasından sızan kan. Sonra... Sessizlik. 10. ayrımın sonu, sayfa 162.